Ayrım 3, sayfa 42. Kudüs. Hiç kuşkusuz Kudüs çok ziyaret edilen bir şehir olarak sayısız seyahatnameye konu olmuştur. Sadece 19. asırda basılan 5000'e yakın seyahatname ve kitap sayılmaktadır. Fotoğraf koleksiyonlarının sonu yoktur. Kudüs, Osmanlı İmparatorluğu'nda payitaht İstanbul'dan bile daha çok ziyaret ve tasvir edilen bir şehirdir. Ne var ki tasvirler çoğunlukla saf bakışlı ve soğukkanlı adamlar tarafından değil, daha çok bir dirin, sadık ve bağnaz mensuplarınca yapılmıştır. Murat Bardakçı'nın Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı adlı şaheserinden aldığı bir deyişle, Kudüs, dini oyunlaştıran bir garp tiyatrosudur. Barış şehri her zaman savaşın ve gerilimin yeri olmuştur. Kiliselerdeki rahipler bile birbirlerine duydukları husumetten dolayı geçen asırda silahla gezerlerdi. Bugün bile ne kadar dost oldukları şüphe götürür. Her mezhep ve tarikat öbürünü dışlayan bir havadadır. Dinler arasındaki kavga ise dünya barışını tehdit etmektedir. 1516 Aralığı sonunda Yavuz Sultan Selim Han, kendine özgü Yıldırım Savaşları ile Filistin'i Osmanlı mülküne kattı. Kudüs, Mekke ve Medine ile birlikte Osmanlı mülkünün gözdesiydi. Museviler ve Hristiyanlar gibi Müslümanların da kutsal yeriydi. 4 asır boyunca Kudüs şehri ve halkı imtiyazlı statüsünü korudu. 16. asırdan beri burada önemli vakıflar kuruldu. Vakıfların arazilerindeki köylüler daha hafif vergi yükümlülüğü altında bırakıldı. Memluklar devri eserleri önemli ölçüde tamir gördü. Yeni çeşmeler, mescitler, çarşı ve hanlar hanedan üyeleri ve padişahlar tarafından yaptırıldı. Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1532 ve 1539 yıllar arasında yeniden inşa edilen Kudüs surları halen bütün haşmetiyle şehri çevriliyor ve bu nedenle de surların etrafındaki cadde Sultan Süleyman Caddesi olarak adlandırılıyor. Üstelik bu ismi kullanan İsrail yönetimi. Memlüklar döneminde Kudüs'te yaşayan ve bu aidiyetle haklı olarak iftihar eden Hristiyan ve Müslüman halkın arasındaki denge iyi kurulmuştu. Doğrusu 100 yıllık Haçlı Seferleri dönemindeki batılı terörden hem Müslümanlar hem de yerli Hristiyanlar çok çekmişti ve bu dönem onlar için verimli bir çağ sayılıyor. 16. asırda İspanyol Engizisyon'dan kaçan Yahudiler de imparatorluğun birçok yerinde olduğu gibi Osmanlı Kudüs'ünde sığınacak mekan buldular ve kutsal topraklar her yıl hac mevsiminde Avrupalı Hristiyan hacılara kapılarını açtı. Hristiyan haccının ne kadar güvenlik içinde geçtiğini bu döneme ait sayısız Avrupalı seyahatnameden de anlıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu tarihin son Roma İmparatorluğudur. Bütün dinler ve dillere mensup tebaanın yoğunlaştığı Kudüs, tam 400 yıl boyu, 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar sakin ve dengeli bir hayata sahipti. 1917 sonunda şehrin İngiliz topçu salvolarının altında harap olmaması için Kudüs, Alman Genelkurmayı'nın tavsiyesiyle adeta mücadelesiz bırakılmıştır. Onun yerine savaş şehrin etrafındaki tepelerde aylarca sürdü. Bugün İbrani Üniversitesi'nin bulunduğu tepedeki İngiliz mezarlığında şehit Türk subay ve erlerin mezarları da vardır. Kudüs, yeryüzünün ve Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biri midir? Tartışılıyor. Tartışmaya katkısı olacak kazılarla kutsal şehrin altına kanallar açıldıkça İsrailliler, kral ya da peygamber, Davut ve Hazreti Süleyman'ın Kudüs'ünü giderek keşfettiklerini rapor ediyorlar. Filistinliler de kutsal şehrimizin altını oyuyorlar diye feryada basıyorlar. Yeruşalayim, sulh, selamet yeri anlamındadır. Ama şehrin 3000 yıllık tarihinde ne sulh var ne de selamet. Bugünkü kavga da şehrin tarihinin ve karakterinin Yahudilik vurgulanarak çarpıtılması veya tamamen Araplıkla aynileştirilmesi etrafında dönüyor. Hristiyan cemaatler de taraf tutmaya başladılar. Rum Ortodokslar Filistin Araplarını tutuyor. Zaten kalabalık bir Ortodoks Arap cemaati de var. Ermeniler ise İsrail'in tarafını istilzam ediyorlar. Kudüs, Babililerin, İranlıların, İskender ordularının ve Selevkosların hükmünde kaldı. Milat sıralarında İbranice artık sadece ibadet ve edebiyatta kullanılıyordu. Tüm Yakın Doğu'yu Aramca istila etmişti. Yahudilerin dini olmasa, dilleri de bu benzer dilin karşısında eriyip gidecekti. Hazreti İsa dahi Aramca konuşuyordu. Bugün Süryaniler, İsa'nın konuştuğu dille ibadet etmekten gurur duyarlar. 2000 yılda evvel bölgeye hükmeden Arami halkın tek kalıntısı bugün bu cemaat. Orta Doğu dilleri ve etnik grupları yutuyor. Çünkü hepsi birbirine benziyor. Ama dinleri pek yutmuyor. Üç semavi din bütün mezhepleri ve ibadet biçimlerine rağmen farklılık duvarını koruyor. Üç dinin insanları Kudüs'te her zaman çatışma içinde olmasa da sürtüşme içinde olmuş. Aslında bugünün Filistinlisi ile Tevrat'ın İbranisi arasında ne kadar kopukluk var bilemeyiz. Müslüman fetihleri Araplaşmayı da birlikte getirmiştir. Ama bu dilde oldu. Irk bakımından çok yoğun olamaz. Kudüs, Haçlıları da gördü. Şehir boştu, mahzundu, sur içinde kendileri oturuyordu sadece. 100 yıl kaldıkları yerde doğunun ne dinini ne kültürünü almadan gittiler. Batı Avrupalı inatçı muhafazakardır. Müslümanlar kadar doğunun Hristiyanlarına da dikenlerini gösterir. Başka bazı şehirler hakkında da bir alay efsane ve menkıbe vardır. Ama Kudüs inançların şehridir ve insanlar inancın etrafında pek şiddetli kavgalar vermiştir ve vermektedir. Tevrat'taki fasıllar ve kavgalar gerçek mi demeyin. Çoğu bugünkülere ideolojik temel oluyor. İsrailliler Araplardan İsmail'in kaba saba oğulları diye bahsediyor. İsmail'in oğullarının da İsrail oğulları için neler dediği malum. Aralarındaki münaferete rağmen Avrupalı tipi ırkçılığa henüz ulaşmış değiller ve pek tez vakitte olmasa da sulh mukadder. Biz Türkler gibi halden anlayanların da görevi sulhü getirmeye gayret ve aracılık olmalıdır. Kudüs 1517'de Osmanlı mülküne katıldı. Bu vakti de Mısır Memlüklerin elindeydi. Memlük adı üstünde Kafkasyalı Türk soydan köle asker ve komutanların devletidir. Bunlar yönettikleri Mısır'a mesafeli adamlardı. Kuşkusuz Filistin ve Suriye ile de. Bu tabirleri laf ola kullanıyoruz. Çünkü Filistin'in tarihi, sınırları ne? Bunu münakaşasız çizen tarih coğrafyacı daha görülmemiştir. Roma devri Antakya ve Suriye'si İslam coğrafyasının Biladüş Şam'ı bütün bu eyaletleri içerirdi. İsrail milliyetçisinin Eres İsrail yani Arz-ı İsrail neresidir? Sorulara verilen cevap hep değişir. 400 sene bölgedeki 70 çeşit cemaat ve etnik grubu tutan imparatorluğumuz, Birinci Büyük Harp'in girdabında çatırdayıp yıkılınca bu sınırlar vahim kavgaların nedeni oluyordu. Osmanlı dönemi Kudüs'ün bugünkü görünümünün ve yapısının oluştuğu 4 asırdır. Kudüs surlarını Kanuni Sultan Süleyman Han yaptırdı. Buna binaen caddede Büyük Padişah'ın ismini tanıyan Hameleh Haşlome, Mescid-ül Aksa, Kubbetüs Sahra, şehrin sebil ve mescitleri, mahkeme binasının hepsinde bir üslubun, yani Osmanlı'nın izleri görülür. Filistin ülkesinin tarihindeki en sakin 4 asır, son Osmanlı asrında üstelik zenginlik ve eğitim seviyesinin yükselmeye başladığı görülüyor. Kudüs-ü Şerif özel yönetilen bir bölgeydi. Tamir edilen surların içinde eski camiler, Halidiye Kütüphanesi, mahkeme binası kadar sur dışındaki yeni Osmanlı çağının sembolü sayılan ve şehri Yafa'ya bağlayan istasyon binası da bu manzarayı tamamlar. Bunun dışında maalesef şehrin klasik mimarisiyle uyum içinde olmayan Katolik ve Protestan misyonlara ait büyük kiliseler, çan kuleleri, hayır kurumları ve Lenduha okul binaları Kudüs'e ait manzaralardır. Şüphesiz 4 asır boyu Mukaddes Mezar Kilisesi, Kamame, Sen Sepulchre ve Mescid-ül Aksa gibi inananlar için çok önemli kurumların Osmanlı devrine mahsus özel yönetimlerinin hala devam ettiğini söylemek gerekir. 1516-1517 kışında başlayan Türk yönetimi 1917 aralığında bitti. Ama kapanış safhası sorunlarla sürmektedir. Osmanlı Kudüs'ü hem eski hem de yeni şehirde her köşede maddi kalıntılarıyla da göze çarpıyor. Modern kesimde Yafa Caddesi'ndeki eski Osmanlı İmparatorluk Armalı Kudüs Belediyesi, 1917 Aralık ayında biten Türk Osmanlı hakimiyetinin tanığıdır. Bu bina Ölü Güveyi'nin evi diye bilinir. Tam düğün günü ölen bir zengin Arap ailenin olduğu için yapılmış. Uğursuzluğundan kimse kullanmayınca bizim belediyeye kalmış. Yeni Kudüs ve Halil yolu anlaşılan bize de uğur getirmedi. Burası 1947'ye kadar zengin Arapların konaklarıyla doluydu. Eski Arap malları ne zaman, nasıl tazmin edilecek bu hala bir sorun. Araplar 1917'de belki İngiliz desteğiyle gelen bir bağımsızlık bekliyorlardı. Ama cevap Kudüs'ün öbür sakinleri için yayımlanan ve Yahudi yurdunu müjdeleyen Balfour bildirgesi oldu. 30 yıllık Britanya mandası, beceriksizlik, ikiyüzlülük ve merhametsizliklerle dolu bir kötü yönetim örneğidir. Tek hayırlı yanı, şehri mimarisini koruyan beyaz taş kullanımı zorunluluğunun konmasıdır. Yahudiler ve Araplar çatıştı. Her zamanki hazır lopçu tavırlarıyla Müftü Hüseyin'in adamları Almanlara yanaştılar. Yahudiler de İngiltere'yi var güçleriyle desteklediler. Savaşın sonunda İngiltere, Arapların adaletsiz davranma feryatlarını yatıştırmak için toplama kamplarından çıkan hasta ve aciz çocuklarla dolu bir gemiyi Filistin'e sokmamak gibi malum hödüklüklerinden birini daha yaptı. Çocuklar telef oldu ama öbür taraftan Filistin'e her gece gemiler mülteci boşaltmaya devam ediyordu. 1948'de İsrail Devleti ilan edildi. 1947 savaşı sonucu bugünkü eski Kudüs doğusundaki topraklar ve Selahattin Caddesi Ürdün'ün elindeydi. 1967 Mart ayında surlardan karşıya, yani Yenik Kudüs'e baktığımda bir ıssız sınır şeridi iki tarafı ayırıyordu. Şimdi çirkin bir otopark ve David şehri denilen güzel apartmanlarla doldurulmuş. Karşısında ünlü King David Oteli ve Yeni Kudüs uzanıyordu. Benim ilk gezimden 3 ay sonra 6 gün savaşıyla bu sınır kalktı. Batı Şeria ve Kudüs ilhak edildi. Eski Kudüs'te hele cumartesileri İsrailli grupları görürdünüz. Son olaylardan sonra İsrail ruhen ve fizik olarak yerleşemediği eski Kudüs'e adım atmıyor. Bazı Yahudi yerleşmeleri dışında 1967 sınırları fiilen yürürlükte. Ne Selahattin Caddesi'nde ne de Ermeni Mahallesi dışında eski şehrin sokaklarında İsrailli görünüyor. Ağlama duvarına Kotel dahi Ermeni mahallelerinden geçilerek gidiliyor. Gehonim, Cehennem Vadisi'nin iki tarafındaki halk çoktan fiilen bir ruhen ayrılmış durumda. Birbirlerinin oralardan çekilmesini istiyorlar. Ama ikisi de bir yere gidemez. Dışarıdan kışkırtanlar ve her iki tarafta da uzlaşma taraftarlarını içten sabote edenler var. Sakin tabiatlı Filistinliler tarihte tasavvur edilemeyecek bir konuma geldiler. İntikam komandosu oldular. Fakirlik ve yurtsuzluktan bezginler. İsrailliler ise İsrailli. Dışarıda gördüğümüz Yahudilerden farklı. O toprağın insanları. Çatışma tarihteki 100 yıl savaşları gibi sürebilir. Ama uzlaşmanın ve barışın müreffeh iki yurtlu toplumlar yaratacağı açık. Bazılarının istemediği de bu. Filistin'in suları yetersiz ve şimdiden Arap tarafı susuz kaldı. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar, Yahudi tarafı da su içinde değil. İki tarafında petrolü yok. Ekilecek arazi ise az. Filistin güzel ama paylaşmanın yolu bu olmamalı. Yahudiler eski Kudüs'ten hiçbir şey vermeye niyetli değil. Oysa dar Yahudi mahallesi hariç eski şehri kontrol edemiyorlar. Yerleşim yerlerinin pek de sivil İsrail halk yaşamayan bazılarını terk etmeye hazırlar ama elde tutmak istediklerini Filistinliler kabul edecek mi? Filistinliler 1,5 milyon göçmenin eski topraklarına yani İsrail'e dönmesini talep ediyor. İsrail hayır diyor çünkü her taraf Rus dolu. Bu Rusların sadece bir kısmı hakiki Yahudi. Filistin ise kurumuş toprakta milyonluk nüfusuyla nasıl geçinecek? Öte yandan Yahudiler başka bir toprakta güvenlikte olabilecekler mi? Hiçbirinin bu topraktan vazgeçecek hali yok. Güneyimizde gençler ölüyor. Biz yangını nasıl söndürebiliriz? Biz Kudüs'e ne ABD, ne İskandinavya, ne de Batı Avrupa gibi bakabiliriz. Ne Şarklılar, ne de Garplılar bu coğrafyanın insanlarını anlamıyor. Sorunu ciddi mütalaa edersek en doğru biz anlayabiliriz. Ortaçağ İslam medeniyeti bir Yahudi-Arap kültürel birliğini de ortaya koymuştu. Sadia ben Gavon, Bahia ben Pekuda bizzat büyük Maimonides Arapça yazarlardı. Endülüs İspanyası'ndaki kültür o zamanın Batı dünyasını hayran bıraktı ve ezdi. Bizans Roması bu atmosferin dışında kaldığından felsefede ve ilimde ne o zaman ne de sonra bir ilerleme kaydedemedi. Yahudi-Arap nefreti son zamanların bir olgusu ve Araplar bu çatışmaya sadece askeri değil, fikri planda da çok hazırlıksız olarak sürüklendiler. Bugün de bu davada onların sözcülüğünü yapan Londra'daki Fransa sefiri Daniel Bernard gibi bazı Avrupalılar hiç söz etmeseler daha iyi olur. Filistinlilerin davası böyle kefeke bağlamış antisemitler değil, başka sözcüler bulmalı. Mesela bizim aydınlarımız bu işi görecek durumdadır. Ancak Yahudi ve Arap dünyasını tanımalı ve çözüm aramalıyız. Filistin hiçbir zaman Osmanlı sulhu kadar uzunluğunu yaşamadı sözü basit bir imparatorlukçu slogan gibi görülmesin. Hiçbir aklı başında Türk oraya dönmeyi hayal etmez. Ama Orta Doğu'ya en akıllı ve adilane bakanların yapıları icabı Türkler olduğu da açık. Onun için biraz daha bilgilice ve bilgece bölgeyle ilgilenmeliyiz. Bu bölge sırf dış işlerinin memurları ile bazı gazetecilerin ilgi alanında kalmamalı. Yahudi-Arap çatışmasını bizdeki hazırcı ve kalıpçı kafalarla anlamak imkansız. İki tarafın eksikleri başka taraflarda olduğundan daha dramatik sonuçlar yaratıyor. Şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Kudüs'ün doğusunda ve sur içinde korkmadan gezen İsrail'i sivil yok. Ağlama duvarına geçen mutasip Yahudi takımı tek istisna. Felafel ve humus, Filistin Araplarının milli yemeğidir. Kudüs'ün 50 yıllık meşhur felafelcisi Ebu Şükri de bir zamanlar bilhassa Şabat günleri kaçamak yapan Yahudilerle kaynardı. Şimdi orada tek tük Yahudi zor görülüyor. 35 yıldır bir gerilimin devam etmesi ilginç. Ancak sinir harbini felafel karar gibi inatla sürdüren Araplar bunu becerebilir. Ne bitiyor ne de tam patlıyor. Bütün düzensiz ve bireyci görünümlerine rağmen Filistinliler zamanı kendi lehlerine çevirmeyi beceriyor. sağlam aile ve sülale yapıları var. Müzikleri, aileleri ve mutfaklarıyla yaşıyorlar. Okumuşu cahili, ihtiyarı genciyle dillerini konuşmaktan bilinçli bir zevk alıyorlar. 10 yaşındaki çocukların nutuk ve üslup denemesi yaptıklarına şahit oluyorsunuz. Latife geleneği yaygın. Bu açıdan Avrupa'da böyle tek ulus, belki Fransızlar olabilir. Kudüs'ün doğusunda nüfusun %30'u fakirlik çizgisinin altında. Bu fakirlikten dolayı Arap tarafında hizmetler ve fiyatlar daha ucuz, ikinci bir dünya. Öbür tarafa gelince ileri teknoloji, elektronik, eczan sanayinin zenginliği artırdığı bir gerçek. Ama ne hikmetse İsrail'de ve Kudüs yerinin Yahudi tarafında da fakirlik artıyor. Yeni Kudüs'te Mea Shearim semtinin geleneksel fakirleri yanında İsrail'in küçük şehirlerinde hizmetlerden yararlanamayan işsizler ordusu büyüyor. Asıl beteri İsrail'i kuran iktisadi birimler olan kibbutzlarda da yurt çapında fakirleşme artmakta. Kudüs'te Ramazanlar renk cümbüşü içinde geçerdi. Şimdi ise ortalık sönük, korku, içe kapanma ve fakirlik ürpertiyor. Fakirlik en zengin mülklere sahip Rum Ortodoks Kilisesi'nin binalarına da yansımış. Gençler ümitsiz. 1998-99 dört yılı istatistiklerine göre Filistinli Arap öğrencilerin okul terk etme oranı ve sayısı artıyor. İsrailli öğrencilerde ise terk oranı çok daha az ama her iki tarafta da erkek öğrenciler kızlara göre daha gayretsiz. Okulu terk oranları kızlara göre üç misli. Bu toplum bir Orta Doğu toplumu. Toplumların üstü ile altı arasındaki uçurum büyüyor. İnsanlar her iki tarafta da karamsar. İsrail'in yüksek teknolojisini yaratanlar hükümettekiler değil. Arapların parlak kafaları da Yaser Arafat'ın ardından gidiyor değil. Gerilimi yaratan taleplerin yerine getirilmesi zor. Kimse hiçbir konuda taviz vermeye yanaşmıyor. Zaman ise bu yanaşmazlıkları ve uzlaşmazlıkları affetmiyor. Filistinliler İbranice'yi mecburen öğreniyor. Yahudilerde ise Arapça uzmanlık işi ama iki toplumun birbirine ne kadar yabancı olduğu çok benzeyen iki dilin öğrenilmemesinden belli. Kudüs, iki kuzen toplumun birbirine yabancılığının somutlaştığı bir alan. Yeni Kudüs dediğimiz kısım esas itibariyle 20. yüzyılda gelişmiş. Yahudi kesimiyle Sur içinde ve Doğu Kudüs'te yaşayan her dinden Arap için yok mesabesinde. Oraya ne alışverişe gidiyorlar ne merak edip geziyorlar. Onların dünyası Sur içi Kudüs ve Şam kapısının çıkışındaki Selahattin Caddesi. Filistin bölgesinde şu an sıkı bir denetim var. İsrail'in sorunları herhalde sadece Araplarla sınırlı değil. Mesih'in gelmesini beklemeden devlet kuran Siyonistlerle yıldızı barışmayan %15'lik bir kitleyi de unutmayalım. Bağnazlık sadece bağnazlık için yapılmıyor. Küçük şehirlerdeki kalabalık ailelerin iyi eğitim görmeyen çocukları işsizler ordusuna katıldıkça mutasip gruplarda yeni üyeler buluyorlar. Kuyumculuk ve elmas tıraşçılığı mistik bir sabır istediğinden ancak onların bulunduğu yerde gelişiyor. Ananeye düşkünlük mistik ve dini bir zorunluluk. 17. yüzyıl Doğu Avrupa'sının kıyafetleri ve kürk şapkalarıyla Kudüs ve Tel Aviv'de gezinenlerin yanlarındaki 5-6 adet çocukları da onlar gibi giyiniyor. İki İsrail var. İkisini bir arada nasıl var olduğu, nasıl yaşadığı çok ilginç bir vaka. Türk olarak gözlemeliyiz. Uygun giyinmeyenler bu mahalleye girmesin. Bizim Allah'a ibadet ve kullukla geçirdiğimiz hayatımızı rencide etmeyin diye afişlerle donanan Mea Shearim, Rehoboharim, Buhara Yahudilerinin sokağı gibi semtler sırf Kudüs'e mahsus değil. Her cemaatin başındaki Rabbi, Haham, dünyayı kendine göre açıklıyor. Bu tip açıklamalar ve yorumlar ülkenin çoğunun tasvibini almak ne kelime hiddetini çekiyor. İsrail'in çoğunluğu bu azınlıkla nasıl bir arada var oluyor? Soru bu. Bizim de bunu bilmemiz gerekli. Ülkede Yahudi çoğunluk %67 civarında. Araplar %5 oranında artarken Yahudiler %1 oranında artıyor. Kudüs'teki 210 bin Arap nüfusun ancak 5 binini İsrail yurttaşlığına geçtiğini Yahudi basını bildiriyor. İki grubun birbiriyle kaynaşmaya hiç niyeti yok. Filistin Arapları için İslam'ın bir gösteri tarafı var. Mescid-ül Aksa'nın bulunduğu Harem-i Şerif'e kendilerinin dışında kimseyi sokmamaya gayret ediyorlar. Haremin kapısında Türk pasaportlular da uğraştırılıyor ve bir din bilgisi sınavından geçiriliyor. İşin ilginci bu sınavı yapanlar bazen Filistinli Hristiyan muhafızlar. Hiddet ve mantıksızlığın beslediği bir içe kapanma. Buradan Müslüman olmayan geçemez gibi gayri Arap Müslümanlara da yapılan sataşmalar var. Ama bu manasız yasaklar sağlam bir prensibe dayanmıyor. Kolayca deşilebilir. Kudüs'te İsrail hakim olamıyor ama Filistinlilerin de hakim olamadığı açık. İsrail göç ülkesi olmak zorunda. 1 milyon göçmen Rus musiki hocası, matematik hocası ve bilgisayarcı sayısını artırmış. Bunların hepsinin Yahudi olmadığı malum. Ziyan yok Askerlik yapıyorlar ya, deniyor. Anlaşılan İsrail'de Arap oranının düşük olması arzulanan tek amaç. Yahudi nüfusu en iyi müzik biliyor, sanatçı, iyi hekim, ressam, kuyumcu yazarlar, iyi yazıyorlar. Orta Doğu tarihçiliğini onlar hükmediyor. İsrail'in hastane ve üniversiteleri parlak. Avrupa kıtasında böylesi yok. Tiyatroları, orkestraları öncü. İsrail'in müzeleri, kazı yerleri mükemmel. Kütüphaneleri ve arşivleri nefis. Orta Doğu hayatı içinde tek başına eski Batı'nın kültürel ilmi kurumlarını taşımaya çalışan yarı nüfuslu şarklı, yarısı Doğu Avrupalı bir ülke İsrail. Öte yandan Filistinli Araplar dünyaya yayılıyor. Bilim dalları ve ticarete tutunmaya başladılar. Eğitimli oranı artıyor. 30 yıl öncesine nazaran daha çok tanınıyorlar ve taraftar topluyorlar. İsrail'in sorunları dağ gibi. Siyonist devlet kuruluşu ilginç. Ama kuruluşundaki romantizm pembe ufuklara bakarken şimdi zamanın granit kayalarıyla göğüs göğüs ediliyor. Gerçi İsrail'den bakınca Türkiye'nin sorunlarını kadar dağ gibi ve bizim ülkemiz ve halkımız onları aşmak için neler yapmış daha iyi anlaşılıyor. Kudüs hala ecdadın kokusunu taşıyor. Sur boyu Sultan Süleyman adını taşıyor. Surların içinde de her köşe Osmanlı kokuyor. Surların dışına taşan binalarda dahi bu izler var. Zeytin Dağı bu imparatorluğun son asrının bir resmi gibi. Ara sıra Orta Doğu'yu koklamak, Türkiye'yi anlamak için şart. Buralarda her köşeyi kokladıkça ne kadar çileli bir tarihten geçtiğimiz ve halen ne büyük ızdıraplara tahammül ettiğimiz anlaşılıyor ve ebedi yurdumuza daha sevecen, daha bir ihtiramla bakıyoruz.